Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 31. Ayrım. Meren hızlanmaları için adamları zorluyor ve kendisi örnek olsun diye önden gidiyordu. Uykusuzluktan ve sineklerin kanlarına karıştırdığı zehirden perişan haldeki adamlar eğerlerinde sallanıyorlardı. Bir asker düşerse arkadaşları yakalayıp yeniden atına bindiriyor ve yola devam ediyorlardı. Bir tek nakanto sineklere dayanıklıydı. Teni düzgün ve parlak kalmıştı. Sinek ısırığı yoktu. Sineklerin kanını iyice emmelerine izin veriyor, böylece hayvanlar uçamaz hale geliyordu. Sonra da kanatlarını koparıp alay ediyordu. Beni adamlar bıçakladı, leoparlar ısırdı, aslanlar pençe attı. Siz kim oluyorsunuz da beni rahatsız ediyorsunuz? Şimdi cehenneme kadar yürüyerek gidebilirsiniz. Tepeleri geçtikten sonraki 10. günde sinek bölgesini geride bıraktılar. Geçiş o kadar ani olmuştu ki gafil avlandılar. Bir an önce sineklere küfredip kıvranırken 50 adım sonra ormanda o uğursuz vızıltı kalmamıştı. Zulüm bölgesinden bir fersah kadar uzaklaşınca ıssız bir nehir göletine ulaştılar. Meren adamlara acıdı. "Mola!" diye bağırdı. Suya son giren aptal aptal sırıtan bir bakiredir. Çıplak vücutlar arasında bir koşuşturma yaşandı. Orman sevinç ve kutlama çığlıklarıyla çınladı. Göletten çıktıklarında Tayita ile Fen herkesin şiş yerlerine büyücünün merheminden sürdüler. O gece kamp ateşlerinin etrafında kahkahalar ve şakalar hiç bitmedi. Fen, Tayita'nın yanına diz çöküp sarsarak uyandırdığında hava karanlıktı. "Çabuk gel Tayita, korkunç bir şey oluyor." Tayita'yı elinden tutup atların yanına doğru sürükledi. Duman yeli ve kasırga ikisi de yanlarına geldiklerinde Tay yerdeydi. Soluk almak için çırpınan bedeni inip kalkıyordu. Duman yeli ise başında durmuş, uzun dil darbeleriyle kafasını yalarken o da zor ayakta duruyordu. Örtüsü üzerinden kaymıştı ve hayvan ter içindeydi. Terler karnından, bacaklarından yere damlıyordu. "Şoförle askerlerini çağır. Söyle acele etsinler. Sonra koşarak git ve aşçılardan en büyük kazana sıcak su koyup bana getirmelerini iste." Tayita'nın ilk düşüncesi kasırgayı yeniden ayağa kaldırmak ve duman yelinde ayakta tutmaktı. Bir at bir kez yere düşünce mücadele isteğini yitirir ve hastalığa teslim olurdu. Şoför ve adamları kasırgayı ayağa kaldırıp öyle tuttular ve Tayita da ılık süngerle her tarafını sildi. Fen başının yanında durmuş, hafifçe burun deliklerini üflüyor, bir yandan ard arda tolaz çöreklerini yedirirken bir yandan da cesaret verici güzel sözler fısıldıyordu. Tayita, tayın banyosunu bitirir bitirmez duman yeline döndü. "Cesur ol sevgilim," diye mırıldandı ve ıslak keten bezle vücudunu ovalamaya başladı. Merende temiz bezlerle kuruluyordu. Sonra sırtına Tayita'nın kaplan postunu örttüler. "Sen ve ben bunu bu gece yeneceğiz." Tayita kısrakla konuşmaya devam etti ve adını her söyleyişinde gücün sesini kullandı. Hayvan kulaklarını dikmiş onu dinliyor, bacaklarını yayarak dengesini korumaya çalışıyordu. "Aferin sana duman yeli, sakın vazgeçme." Tayita bala batırdığı tolaz çöreklerini kendi eliyle yediriyordu. Hayvan o halinde bile bu lezzete dayanamıyordu. Sonra kendisinin atların ateşini düşürmek, boğaz iltihaplarını gidermek ve güçlendirmek için yapmış olduğu ilaçtan bir çanak içirdi. Fenli ikisi atları koruyan Tanrı Horus'un onu koruması için ellerini birleştirdiler. Meren ve adamları da bu duaya katıldı ve gece boyunca ilahi söylediler. Sabah olduğunda duman yeli ve tayı hala ayaktaydı ama başları sarkmıştı ve artık çörek yemiyorlardı. Bununla birlikte Fenle Tayita'nın verdiği kazanlar dolusu tatlı suyu likır likır içtiler. Öğleden hemen önce duman yeli kafasını kaldırdı ve tayına kişnedi. Sonra da kafasını uzatıp omzundan dürttü. O da başını kaldırıp annesine baktı. Adamlardan biri, "Başını kaldırdı," dedi heyecanla. Başka biri, "Daha güçlü duruyor," diye gözlem yaptı. "Mücadele ediyor. hem kendisi hem de tayı için. Terlemesi durdu. Ateşi düşüyor. O akşam duman yeli 5 tane daha ballı tolas çöreği yedi. Ertesi sabah Tayıta'nın peşinden nehir yatağına gitti ve beyaz kumlarda yuvarlandı. Nil kıyısında yetişen tüylü, pembe başlı, belli bir otu her zaman çok sevdiği için Tayıta ile Fen o ottan demetler dolusu biçip en güzellerini önüne serdiler. 4. gün hem duman yeli hem de kasırga boş karınlarını o otlarla doldurdular. Tayıta, tehlikeyi atlattılar deyince Fen, kasırgaya sarıldı ve sonra kalbi kırılmış ve bir daha hiç düzelmeyecekmiş gibi ağlamaya başladı. Tolas çöreklerine rağmen bir sürü atta daha hastalık belirtileri vardı. 12 tanesi öldü. Ama Meren onların yerine bağışıklık kazanmış olanları geçirdi. Bazı adamlar da sinek zehrinden ötürü hastaydı. Feci baş ağrısı çekiyorlardı ve bütün eklemleri o kadar sertleşmişti ki zor yürümekteydiler. Hayvanların ve adamların yola devam edecek kadar iyileşmesi için pek çok gün geçti. O zaman bile Tayıta ile Fen, duman yeğliye kasırgaya kendi ağırlıklarını yüklemediler ve yedek atlara binip onları yanlarında götürdüler. Meren herkesin tam olarak iyileşmesi için günlük ilerleme mesafesini ve hızını düşürmüştü. Günler sonra bir kez daha hızlarını artırdı ve yine canlı bir şekilde yola devam ettiler. Sineklerin bölgesinden sonraki 200 fersah boyunca insan yerleşimine rastlamadılar. Sonra gezgin balıkçıların yaşadığı bir köye geldiler. Atlılar oraya çıkar çıkmaz köy sakinleri kaçmıştı. Bu açık renkli, garip bronz silahları olan, boynuzsuz, acayip hayvanlara binen insanlarla karşılaşmanın şoku onlara fazla gelmişti. Tayıta balık tütsüledikleri ızgaralara baktı ve hemen hemen bomboş buldu. Nil artık köye rızkını vermiyordu. Belli ki balıkçılar açlıktan kıvranmaktaydı. Nil kıyısı boyunca uzanan taşkın ovalarında pala boynuzlu ve gözlerinin etrafında beyaz lekeler olan sağlıklı gürbüz antilop sürüleri otlanıyordu. Erkekleri siyah, dişileri koyu kırmızıydı. Meren atlı okçularından 5 tanesini yolladı. Antiloplar atları merak etmiş gibiydi ve yanlarına geldiler. İlk ok dalgası 4 tanesini, ikinci dalgada bir o kadarını daha devirdi. Öldürdükleri antilopları bir barış teklifi olarak köyün dışına bıraktılar ve beklemeye başladılar. Açlıktan ölen köylüler fazla dayanamadı ve yabancılardan gelecek ilk saldırı işaretinde yeniden kaçmaya hazır bir şekilde ihtiyatla yaklaşmaya başladı. Onlar etleri parçalayıp 10 tane ateş yakarak pişirmeye başlayınca Nakanto ortaya çıktı. Onların sözcüsü de gri sakallı, saygıdeğer bir adamdı. Gıcırtılı, tiz bir sesle konuşuyordu. Nakanto geri gelip Tayıta'ya rapor verdi. Bu insanlar Otasaların akrabaları. Dilleri o kadar benziyor ki rahatça anlaşabildik. Artık köylüler yaklaşıp adamları, silahlarını ve atlarını inceleyecek kadar cesaretlenmişti. Bekar kızların üstünde sadece bellerindeki ipe dizili boncuklar vardı ve Shilluk kadını olmayan askerlerle hemen kaynaşmışlardı. Evli kadınlar Tayıta'ya, Meren'e ve yüzbaşılara su kabakları içinde ekşi bira getirdiler. Poto adındaki yaşlı adam ise Kurum'la Tayıta'nın yanına oturdu ve Nakanto'nun çevirdiği soruları yanıtladı. Güney diyarlarını çok iyi bilirim diye böbürlendi. Babam ve daha önce de onun babası büyük göllerde yaşamıştı. O göller balık doluydu. Hem de bazıları öyle büyüktü ki 4 adam ancak kaldırabilirdi. Kalınlıkları da bu kadardı. Sıska kollarıyla bir daire yaptı ve uzunlukları da bu kadar. Ayak baş parmağıyla yere bir çizgi çizdi. Sonra 4 adım attı ve İkinci bir çizgi çekti. Oradan buraya kadar. Tayıta balıkçılar her yerde aynı diye belirtti ama gereken hayranlık nidalarını çıkarmayı da ihmal etmedi. Poto kendi kabilesi tarafından ihmal edilmişe benziyordu ve ilk kez bütün dikkatleri üstüne toplamıştı. Bu yeni dostlarının arkadaşlığı hoşuna gidiyordu. Peki kabilen o bereketli göllerden niye ayrıldı diye sordu Tayita. Doğudan bizden daha güçlü ve sayıca daha üstün insanlar geldi ve onlara karşı koyamadık. Bizi nehir boyunca kuzeye, buraya sürdüler. Bir an için mahzunlaştı, sonra yeniden ışıldadı. Sünnet olduğum zaman babam beni bunun, yani nehrimizin doğduğu büyük şelaleye götürmüştü. Kıyısında oturdukları Nil'i gösteriyordu. O şelaleye Tungula Madzi, yani gök gürültüsü suları deniyordu. Niye böyle değişik bir isim koymuşlar? Yüksekten dökülen suların çağıldaması ve çarptıkları ulu kayaların sesi 2 günlük mesafeden duyuluyordu. Suların döküldüğü yerden adeta gümüş rengi bir bulut yükseliyordu. Sen böyle bir manzarayı gördün mü diye soran Tayita iç gözünü adama çevirdi. Hem de bu iki gözümle diye bağırdı Poto. Aurası yakıtı bitmeden önce parlayan bir alev gibi parlamıştı. Adam doğruyu söylüyordu. Oranın bu nehrin doğduğu yer olduğuna mı inanıyorsun? Heyecandan Tayita'nın nabzı hızlanmıştı. Babamın hayaleti üstüne yemin ederim. Şelaleler nehrin doğduğu yerdi. Üstünde ve ileride ne vardı? Su, dedi Poto düz bir sesle. Sudan başka bir şey yok. Dünyanın sonuna kadar su var. Şelalenin arkasında hiç toprak görmedin mi? Sadece su. Gökyüzüne dumanlar saçan yanardağ görmedin mi? Hiçbir şey, dedi Poto. Sudan başka hiçbir şey. Bizi şelaleye götürür müsün diye sordu Tayita. Nakanto bu soruyu tercüme edince Poto korkmuş göründü. Asla geri dönemem. Oradaki insanlar benim düşmanım ve beni öldürüp yerler. Nehri de takip edemem çünkü gördüğünüz gibi o lanetlendi ve ölüyor. Bizimle gelirsen bir çuval boncuk veririm sana, dedi Tayita. Kabilenin en zengin adamı olursun. Poto duraksamadı. Rengi kül gibi oldu ve dehşetle titremeye başladı. Hayır, asla. 100 çuval da versen olmaz. Beni yerlerse ruhum asla alevleri aşamaz. Sırtlan olur ve geceleri dolanıp durur. Çürümüş leşleri ve sakatatları yer. Zıplayıp koşmaya davrandı ama Tayita hafif bir dokunuşla onu durdurdu ve yatıştırmak için kendi etkisini kullandı. Tekrar konuşmadan önce 2 koca yudum bira içmesine izin verdi. Bize rehberlik yapabilecek başka biri var mı? Poto korku içinde başını salladı. Hepsi korkar. Benden bile çok korkarlar. Bir süre sessizce oturdular. Sonra Poto huzursuzlanıp ayaklarını oynatmaya başladı. Tayita sabırla onun zor bir karara varmasını bekliyordu. Sonunda adam öksürüp toprağa koyu sarı bir balgam tükürdü. Belki biri vardır, dedi. Ama hayır, o da ölmüş olmalı. Son gördüğümde yaşlı bir adamdı ve bu da uzun zaman önceydi. O zaman bile senden yaşlıydı saygıdeğer ihtiyar. Tayita'nın önünde saygıyla başını eğdi. Bizim fetihler yaptığımız dönemden kalan son kişiydi o. Tayita, kimdi? Nerede bulabilirim kendisini diye sordu. Adı Kalulu. Nerede bulacağını gösteririm. Poto yine ayak parmağıyla yere bir şeyler çizmeye başladı. Ölmekte olan büyük nehri takip edersen sonunda bir sürü gölle buluştuğu yere gelirsin. Orada güçlü sular vardır. Biz oraya Semliki Nianzu deriz. Elips şeklinde yassı bir çember çizdi. Nehrin doğduğu şelaleyi bulacağınız yer mi orası? Hayır. Nehir balığın vücuduna saplanan mızrak gibi gölü kesiyor. Parmağıyla bir çizgi yaptı. Nehrimiz çıkış, giriş ise gölün güney kıyısı. Nasıl bulacağız orayı? Kalulu gibi biri götürmezse bulamazsınız. O bataklıkta sazlardan oluşan yüzer bir adanın üstünde yaşıyor. Nehrin çıktığı yere yakın. Onu nasıl bulacağız? Dikkatle arayarak ve şansınız yardımıyla. Poto omuz siltti. Ya da belki o sizi bulur. Sonradan aklına gelmiş gibi Kalulu büyük mistik güçleri olan bir şamandır, dedi. Ama bacakları yok. Köyden ayrılırken Tayita Poto'ya 2 avuç dolusu boncuk verdi ve ihtiyar adam ağlamaya başladı. Beni zengin ettin ve ihtiyar yaşında mutlu kıldın. Şimdi bana bakacak 2 eş alabilirim. Kıyısından güneye doğru gittikçe Nil birazcık daha güçlü akar oldu. Ama yine de eski halinin yanında çok cılız kalıyordu. Meren, 20 kat küçüldü diye hesapladı ve bunu dile getirmese de Tayita da ona hak verdi. Bazen Meren'e bir usta olmadığını ve böyle konuları onlarla daha iyi başa çıkacak yetkin kişilere bırakmasını hatırlatmak gerekiyordu. Batı kıyısından yol alırken atlar ve adamlar her geçen gün biraz daha güçlendi. Poto'nun tarif ettiği göle vardıklarında hiçbirinde sinek hastalığından eser kalmamıştı. Muazzam bir göldü. Meren, "Bu bir göl değil, deniz olmalı," dedi ama Tayita onu bir sürahi su örneği almaya yolladı. "Şimdi iç bakalım benim sevgili Meren'im," diye emretti. Meren dikkatli bir yudum aldı ve yutkundu. Sonra sürahinin geri kalanını başına dikti. "Tuzlu deniz suyu mu?" diye gülümsedi Tayita. "Hayır büyücü, bal gibi tatlı. Yanılmışım, sen haklıydın." Göl o kadar büyüktü ki kendi rüzgar sistemini yaratmış gibiydi. Şafakta hava hala durgun ve serindi. Sanki gölün yüzeyinden dumanlar yükseliyormuş gibi görünüyordu. Adamlar heyecanla bu konuyu tartıştılar. Biri, "Volkan gölü ısıtıyor," dedi. Başka biri, "Hayır," dedi. "Su buhar olup yükseliyor. Başka bir yerde yağmur halinde inecek." Meren ise otoriter bir tavırla, "Hayır, bu sularda yaşayan deniz canavarının kızgın nefesi," diye belirtti. Sonunda gerçeği söylesin diye Tayita'ya baktılar. Tayita, "Örümcekler," deyince yeniden hararetle tartışmaya başladılar. "Örümcekler uçmaz, sinekleri kastediyor ya da yusufçukları." "Bizimle eğleniyor," dedi Meren. "Onu iyi tanırım. Bu küçük şakalara bayılır." 2 gün sonra rüzgar yön değiştirdi ve o bulutlardan biri kampın üstüne sürüklendi. Sonra da aşağı inmeye başladı. Fen zıplayıp buluttan bir şey aldı. "Örümcekler," diye haykırdı. "Tayita asla yanılmaz." Bulut yeni dünyaya gelmiş sayısız örümcekten oluşuyordu. Henüz saydam haldeydiler. Hepsi ince birer ağ örmüştü ve o rüzgara takılan ağlarla gölün başka bir tarafına uçuyorlardı. Güneş çıkar çıkmaz rüzgar arttı ve öğlene kadar suları çılgınca köpürttü. Öğleden sonra ise azaldı ve güneş batınca ortalık tamamen duruldu. Flamingolar pembe bir çizgi halinde ufku kapladı. Hipopotamlar homurdanıp böğürerek sığ çamurlarda granit taşlar gibi yuvarlandılar. Uzun dişli rakiplerini korkutmak için pembe çenelerini sonuna kadar açıp kapadılar. Güçlü timsahlar kumlara serildi, ağızlarını açtılar ve su kuşları sivri sarı dişlerin arasındaki etleri temizlemeye başladı. Geceler sakin geçiyor, yıldızlar siyah kadife yandıran su yüzeyine yansıyordu. Batıya doğru göl o kadar büyüyordu ki kara görünmüyordu. Sadece rüzgarın dalgalandırdığı suda kayık gibi bata çıka yüzen adalar vardı. Güneyde ise gölün kıyısını ancak uzaktan görebiliyorlardı. Sivri dağ başları veya volkanlar yoktu. Sadece alçak tepelerin mavimsi izi vardı. Poto onları yerlilerin vahşeti konusunda uyardığı için göl kıyısında yetişen dikenli akasya ağaçlarının dallarını da kullanarak güvenli bir kamp kurdular. Gündüzleri atlar ve katırlar ya kıyıdaki güzel otlaklarda otluyor ya da sığlık yerlerde bulunan su bitkileriyle kendilerine ziyafet çekiyordu. Fen, "Kalulu'yu, hani şu şamanı ne zaman arayacağız?" diye sordu. "Bu akşam, sen yemeğini bitirince." Tayita söz verdiği gibi feni alıp sahile indi ve kuru odunları toplayıp küçük bir ateş yaktılar. Ateşin başına çömeldiler ve Tayita, fenin ellerini kendi ellerinin arasına alıp bir korunma halkası oluşturdu. Eğer Kalulu, Poto'nun iddia ettiği gibi bir ustaysa, ona havadan mesaj yollayabiliriz, dedi. Fen huşu içinde, "Sahiden bunu yapabilir misin Tayita?" diye sordu. Poto'ya göre buraya çok yakın bir yerde yaşıyormuş. Belki 2-3 fersa ötemizde yani. Ona erişmek kolay. "Uzaklık önemli mi?" diye sordu Fen. Tayita başını salladı. Adını biliyoruz. Fiziksel görünümünü biliyoruz. Bacakları yok. Tabii ruhani adını bilsek veya elimizde onunla ilgili bir şey, mesela bir saç kılığı, tırnak, ter, idrar veya dışkı olsa daha kolay olurdu. Yine de elimizde olanla birine ulaşmayı sana öğreteceğim. Tayita kesesinden bir tutam bitki çıkardı ve ateşe attı. Yanan bitkilerden keskin kokulu bir duman çıktı. Bu etrafta dolanması muhtemel herhangi bir kötü etkiyi uzaklaştırır diye açıkladı. Şimdi alevlere bak. Eğer Kalulu gelirse onu orada göreceksin. Ellerini bırakmadan Tayita'nın göğsünden gelen mırıltılar eşliğinde hafifçe sallanmaya başladılar. Fen onun öğrettiği şekilde zihnini boşaltınca üç sihirli güç sembolü tekrarlayıp içlerinden birleştirdiler. Mensar, Kaydaş, Nucube. Etraflarındaki hava çınladı. Tayita o havaya doğru konuştu. Kalulu dinle. Bacakları olmayan kişi kulaklarını aç. Ay yükselip zirvesinin yarı yoluna ulaşırken çağrısını zaman zaman tekrarladı. Aniden çarpmayı hissettiler. Fen heyecanla soludu. Sanki parmak uçlarından statik bir yük boşalmıştı. Ateşe gözlerini dikti ve bir yüz gördü. Çok yaşlı ama sonsuz bilgeliğe sahip bir maymuna benziyordu. Kim çağırıyor? Kızgın dudaklar bu soruyu ten mastilinde sormuştu. Kalulu'yu arayan kim? Ben, Gallalalı Tayita'yım. Eğer doğrudan yanaysan bana ruhani adını söyle. Tayita bunun başının üzerinde bir sembol olarak şekillenmesini sağladı. Tek kanadı kırık bir şahin. Aynı havayı paylaşan kötü bir güç de olabileceği için bunu telaffuz etmek ölümcül bir tehlike yaratıyordu. Seni onaylıyorum, doğruluk kardeşim dedi Kalulu. Sen de kendi ruhani adını göster dedi Tayita. Ateşteki yüzün üzerinde ağır ağır çömelmiş bir Afrika yaban tavşanı belirdi. Bu mitolojik bir bilgiydi. Tavşan, Kalulu'nun başı ve uzun kulakları Dolunay'ın üzerine çizilmişti. Seni onaylıyorum, sağ elin kardeşi. Yardım istemek için çağırdım seni dedi Tayita. Nerede olduğunu biliyorum. Ben de yakınındayım. 3 gün içinde sana geleceğim dedi Kalulu. 31. ayrımın sonu sayfa 251, devamı 32. ayrımda.